Güne bakan. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve cildimiz ve yağların cilt bakımındaki faydalarını konuşacağız. İkinci bölümümüzde çalışanların dünyası köşemizde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikte olacak. Çalışma hayatı ve engelli bireylerin haklarını konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Tam bana göre yaşanacak daha neler var, mutlu olmak sırası bende, ne şaka ne bir yalan, sensiz olamam, yapamam, ne bir ilki var ne bir sonrası, işte bu aşk tam bana göre. Gel,
Sağlıcakla.
Güne Bakan'da Sağlıcakla köşemizde sizlerleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta cilt yaşlanmasından bahsetmeye başlamıştık. Genetik önemli midir? Cilt yaşlanmasını geciktirebilir miyiz diye sormuştuk sizlere. Özellikle evet. Yağlara gelmiştik. Jojoba yağı, avokado yağını konuştuk. Bugün de yine hem bu konudan devam edelim hem de biraz özellikle güneşin cilt yaşlanmasındaki olumlu olumsuz etkilerini sizlerle dinleyicilerimizle paylaşalım, size soralım istedik. Değerli hocam. Jojoba yağı, avokado yağından cilt bakımında kullanılıp kullanılmadığından bahsettik. Şimdi badem ve kayısı çekirdekleri özellikle yine çok duyduğumuz yağ çeşitleri. Onunla başlayalım dilerseniz. Birbirine de çok benziyor bildiğimiz kadarıyla. Yine aynı etkilere sahip mi? Cilt bakımında kullanabilir miyiz?
Evet, gerçekten badem ve kayısı çekirdekleri birbirine çok benziyorlar. Bazen yerken bile karıştırırlar kayısı çekirdeğini değil mi? Evet, badem gibi yiyenler de vardır. Tabii Malatyalılar hariç herhalde onlar bu işi daha iyi biliyorlar. Kayısı çekirdekleri onlar için çok çocukluklarından beri alıştıkları bir şey. Bu iki yağ da cildimiz için çok kıymetli. Her ikisinin de o yediğimiz kısımlarından soğuk sıkım yoluyla elde edilen yağlar. Badem biliyorsunuz hem acı badem var hem tatlı badem var. Tatlı badem yağı esas olarak kuru ciltlerde kayganlığı artırıcı bir özelliğe sahip. Hı hı. Kuru ciltler için kıymetli bir yağ. Kayısı çekirdeği yağının içerisinde A ve E vitamini bulunuyor. Biliyorsunuz gece bakımlarında genellikle A vitamini ya da retinol diye hep biliriz. A vitamini içeren ürünler önemli. Kayısı çekirdeği yağında bu yağ var hem de E vitamini yağ da var. E vitamini yağ da cilt için çok kıymetli bir yağ. Evet. Cildi kayganlaştırıcı özelliğe sahip bunlar. Yatıştırıcı, pürüzsüzleştirici, yumuşatıcı etkileri var kayısı çekirdeği yağının. Bunlar da özellikle kuru ve yaşlı ciltler için önemli. Bu tip ciltlerde hem nemlendirici hem de canlandırıcı özelliklere sahip kayısı çekirdeği yağı.
Hocam şimdi kayısı çekirdeği ile ilgili bir şey müsaadenizle sormak istiyorum. Şimdi eskiden biz kayısı çekirdeğini böyle taşla kırar, içinden çekirdeğini çıkar bir güzel yerdik. Sonrasında dediler ki işte o çekirdek doğrudan yemeyin, içinde bir madde var, vücuda zarar veriyor dediler. Sonra yememeye başladı. Kayısı çekirdekleri hep ziyan olmaya başladı. Şimdi bu konuda hani o acı badem, tatlı badem diye ayırdık ya, bu kayısı çekirdeğinin de acı ve tatlı diye bir ayrımı var mı? Yine kullanılan yağda fark ediyor mu? Cilde zarar verir miyiz? O acı hani cilde zararlı olan maddeyi aldığımız zaman.
Şöyle, o yağında o yok ama kayısı çekirdeğinde haklısınız. Var böyle bir şey. Hidrosiyanik asit dediğimiz bu siyanür zehirinin işte ana maddesi olan hidrosiyanik asit var. Zaten onu acılaştıran şey de bu madde. Fazla yendiği zaman kayısı çekirdeği yağı, pardon yağ diyorum, kayısı çekirdeği kendisi fazlaca yendiği zaman zehirlenmelere yol açabilir. Çok fazla yendiği zaman ama çocuklarda hani bir 10-15-20 tane yediğinde yine bu zehirlenme belirtileri görülebilir. Hmm. Bademde bu madde yok ama kayısı çekirdeğinde var. Aralarındaki belki de en önemli farklardan bir tanesi de bu.
O zaman
o nedenle kayısı çekirdeği yerken dikkatli olmakta yarar var. Aşırı yememek lazım.
Ama öyle birkaç taneden bir şey olmaz diyorsunuz.
Olmaz. Yok.
Tamam.
Olmaz.
Çünkü çocukken yediğimi hatırlıyorum ama sonrasında işte bu bilgiyi öğrendikten sonra hem yemiyorum hem de
işte çocukken bakın siz de söylüyorsunuz. Çocukken daha zararlı.
Evet, üstelik o zaman bir kez daha dinleyicilerimizle uyarmış olalım. O konuda dikkat etsinler ama yağ da fark etmediğini söylediniz.
Evet, yağ cildimize kullanıyoruz. Haricen kullanıyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz.
Evet.
Onun için daha farklı.
Yine böyle yağ, pamuğa ya da bir beze sürüp cildimize kompres yapma yoluyla mı uyguluyoruz?
Evet, tabii. Ya da mesela damlalıktaysa eğer doğrudan damlalığı yüzde gezdirip işte yağ damlattıktan sonra elle de sürülebilir.
Evet, o diğer yağlar gibi hani cilt de yine emilip durması gerekiyor,
emilecek,
değil mi?
Tabii, emilecek.
Yıkanması gerekiyor sürüldükten sonra.
Tabii ki. Yıkandıktan sonra yanlımı yok zaten. Ama iyice emildikten sonra gene de yıkamak yani ya da duş almak söz konusu olabilir. Tekrar sürmek şartıyla.
Evet.
Evet.
Peki hocam, şimdi badem ve kayısı çekirdeğinden bahsettik. Biraz da argan yağını konuşsak. Bu konuda bize neler söylersiniz?
Argan yağı biliyorsunuz son yıllarda çok ünlü oldu. Bir de çok farklı söylentiler dolaşıyor bununla ilgili. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur ama o da çok gerçek değil. Hani keçilerin ağacın üzerine çıkıp daha sonra dışkılarından bu yağın elde edildiğiyle ilgili söylentiler var. Ama bu gerçek değil. Doğrudan argan meyvelerinin sıkımıyla elde edilen bir yağ bu. Yüksek oranda bu da A ve E vitamini içeriyor. Tıpkı kayısı çekirdeği yağı gibi. Ama bunun yanı sıra omega 6 ve omega 9 yağları var. Hı hı. Omega 6 yağının kozmetikte kullanımı çok fazla. Bir de linoleik asit adı verilen bir yağ asidi taşıyor. Hı hı. Bu önemli. Neden? Çünkü linoleik asit eksikliği doğrudan cilt kuruluğu, işte yaraların iyileşmesinde zorluk, saçlarda kırılmalar, işte saç dökülmesi gibi durumları yaratıyor. Yani bu linoleik asitin eksilmemesi gerekiyor vücudu, gerek cildimizde gerek saçlarımızda. Ve antioksidan özelliğe sahip argan yağı. Dolayısıyla hem cilt bakımında hem saç bakımında önemli bir yağ argan yağı. Aknede de etkili bir yağ. Yani hakikaten önemli bir yağ argan yağı. Evet. Kullanabileceğimiz yağlardan.
Şimdi tabii çok fazla ürünlerin içinde, hani cilt bakım kremlerinin, şampuanların içinde argan yağının varlığı hep söyleniyor firmalar tarafından. O miktarı yeterli midir o normal bir cilt kreminin ya da bir şampuanın içindeki argan yağının? Yoksa biz doğrudan doğruya yağın kendini mi kullanmak durumundayız?
Doğrudan yağ kullanılabilir. Tabii ben şampuanlara, kremlere ne kadar kullandıklarını bilemem. Kendi formülasyonları içerisinde yapıyorlardır onları ama o konuda herhangi bir garanti veremeyiz tabii şu kadar koydukları için yararlı olur diye, ama doğrudan da kullanılabilir tabii ki argan yağı.
Doğrudan derken yine aynı yöntemi uygulayacağız.
Normal, evet, ya işte elinize biraz yağ alıp yüzünüze süreceksiniz ya da saçlara tatbik edilecek. Saça pamukla süremezsiniz, onun için mecburen elinize bir miktar alıp saçlara yedirmekte yarar var.
Evet, doğrudan yüzümüze sürmekte bir zararı olur mu bu yağın?
Yok, olmaz. Argan yağının öyle bir zararı yok. Aksine mesela aknede falan etkili bir yağ.
O akneyi de az sonra konuşalım, şu yağlarımızı tam olarak bir tanıyalım istedim. Sonrasında hem güneşte, çünkü çok fazla leke bırakıyor ne yazık ki. Bunlar da faydalı olur mu diye sormak istiyorum size. Şimdi yağların dışında bitki ekstrelerinin de varlığını biliyoruz. Bu ekstreler yine cilt bakımında kullanabilir miyiz?
Tabii yağlar dışında pek çok bitki ekstresi taşıyan kremler var. Çok ünlü markaların kremlerinde de hep doğala dönüşle birlikte bitki ekstreleri, işte tıbbi yağlar, bitkisel yağlar yer alıyorlar. Krem içine konulan ekstreye göre etkisi de değişebiliyor tabii ki bu kremlerin, cilt bakım kremlerinin. Mesela meyan kökü ekstresi taşıyorsa o krem, bu cilt lekelerini gidermek için kullanılıyor. Yani nemlendirici veya diğer için değil de cilt lekelerine. Çünkü onları açıcı etkisi var, cilt lekelerini giderici etkisi var. Ya da aloe vera hücre gelişimini uyararak hasarlı cildin restorasyonunu sağlıyor. Mesela ışın tedavisi aldı kişi, kanser hastalarında özellikle. Aloe içeren jeller, kremler cildin onarılmasına yardımcı oluyor. Yanık ve yaralarda etkili ya aloe vera'yı doğrudan jel halinde kullanmak ya da maceratı halinde de kullanmak mümkün. Yani bir yağın içerisinde aloe vera jeli konularak hazırlanan bir maserat içerisinde de kullanılabiliyor. Hı hı. Ya da aloe jeline gül suyu ve E vitamini eklenebilir. Bu da çok güzel bir nemlendirici olarak kullanılabiliyor. Lotus'u çok duyuyoruz. Bitki ekstresi, lotus bitkisinin ekstresi. Bu da antioksidan etkili ve anti-aging kremlerde yer alıyor. Geçen hafta bir konuşmuştuk, salatalık mesela. Evet. Eskiden büyüklerimiz yuvarlak, evet, kesip, evet, göz kapaklarına koyarlardı, soydukları kabukları işte yapıştırırlardı dizlerinin farklı bölgelerine, yüzde özellikle. Bu çok doğru bir şey. Geçen hafta da demiştik gene. Dizdeki nemi koruyucu, yumuşatıcı, beyazlatıcı etkileri var salatalığın. Eğer güneşten tahriş olmuşsa cilt, bu cildi soğutucu, iyileştirici, ağrıyı yatıştırıcı, ferahlatıcı bir etkisi söz konusu. Biz de aslında bu ekstrelerle çalıştık. Benim yaptırdığım bir doktora tezinde bir ekstrenin cilt üzerindeki anti-aging etkisini aktivite çalışması yaparak tespit ettik. Hatta ondan biz termosensitif jel hazırladık. Hmm. Termosensitif jel dediğim jel halinde vücut ısısı ile karşılaştığında eriyip cilt tarafından emilen bir jel. Ama tabii henüz ticarileşmiş bir ürün olmadığı için işte şöyle alabilirsiniz diyemeyeceğim. Biz sadece araştırma düzeyinde kaldı şimdilik.
Evet hocam, o salatalık gibi bu az önce ismini söylediğimiz aloe vera bitkisinin hani bitki olarak artık insanlar evlerinde yetiştirmeye başladı.
Evet.
Ama bunun tabii amacı sadece o bitkiyi izlemek değil. Hemen böyle bir yerde yara olduğunda işte bir akne gördüklerinde böyle ucundan küçük kopartıyorlar. Ciltlerine böyle dokunduruyorlar ve aynı o salatalık gibi onun fayda göreceğine inanıyorlar. Doğru mu bu yaptıkları?
Aslında şöyle bir şey var. Bu aloe'de, aloe vera'nın iki tip etkisi var. Aloe'nin içerisinde bir jel kısmı var, kozmetikte kullanılan. Bir de lateks kısmı var. O yaprağın dış hattında lateks var, orta kısmında da jel var. O lateks olan laksatif etkili. Yani bağırsak yumuşatıcı, işte dışkılamayı kolaylaştırıcı, özellikle kabız olan kişilerde böyle bir etkisi var. Antrakinon adı verilen maddeler taşıyorlar. Ondan dolayı da böyle bir etki gösteriyorlar. O yönüyle çok kıymetli bir bitki tabii ki. Jel kısmı kozmetik amaçla kullanılıyor. İşte nemlendirici, cildi güzelleştirici, gençleştirici etkisi var. Kopardıklarında ellerine aslında jelle birlikte diğer kısımda gelebilir. Ama onun çok fazla zararlı etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok az miktarda alındığı için lateksten de gelecek olan antrakinonlar çok yüksek oranda olmadığı için çok sorun olacağını zannetmiyorum. Ama etki görmeleri mümkün.
O zaman yapabilirler. Herhangi bir yapılabilir, sıkıntı olmaz. Evet. Tamam.
Olabilir,
yalnızca çünkü
o
bitki artık ben çok evde gördüm. Önceleri görmezdim ama şu son yıllarda pek çok evde gördüm. Hemen yaygın bir aloe vera bitkisi satın alınıyor ve bir yerde, evet, bir sorun olduğunda hemen kullanılıyor. Demek ki faydasını görmüşler ki size de, evet, o yüzden danışmak istedim. Hocam peki yaşa göre değişir mi bu yağların kullanımı? Yani 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50-60'lı yaşlarda oranları ve miktarları değişiyor mu?
Aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela kayısı çekirdeği yağı daha çok daha yaşlı ciltlerde kullanılıyor. Hmm. Avokado, yoyoba yağları ya daha, yani tabii ki böyle direkt işte 30-40 olarak ayıramayız ama daha genç ciltler, daha yaşlı ciltler olarak ayırabiliriz. Özellikle de daha yaşlı ciltler için herkes çalıştığı için gençler zaten genç, çok fazla ihtiyaç olmayabilir onlara. Onun için daha çok olgun ciltler için çalışılan, gençler için de nemlendirici olanlar tabii ki mevcut. gençlerinde kullanabileceği. Aynı şekilde nemlendiriyor çünkü.
Evet. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Hani bazen koruyucu önlemler alırız ya biz sağlığımız için. İşte daha çok meyve sebze yemeye çalışırız. Evet. Yağ oranımızı azaltmaya çalışırız. Bunun gibi hani 30'lu yaşlar çok fark etmiyoruz cildimizdeki o işte sarkmaları, kırışıklıkları, kaz ayaklarını belki gözlerimizin çevresindeki. Ama bu yağları yüzümüze uyguladığımızda örneğin o yaşlanmayı geciktirme gibi bir etkisi olur mu? Mesela hiç kullanmayan bir cilt işte 50 yaşında daha çok kırışıkla dolacakken tabii, belki kullanan bir cilt daha pürüzsüz olabilir
tabii
mi?
Tabii ki. Tabii ki. O çok önemli. Cilt bakımı çok erken yaşlardan beri çok önemli. Mutlaka cildi nemlendirmek lazım. İşte benzer yağları mesela kuru cilt ve nemsiz cilt de aynı şey değil. İkisi de farklı sorunlar çıkarabiliyorlar. Hı hı. Birinde nemini tamamlamak lazım. Mesela kuru ciltlerde genellikle daha yağlandırmak lazım. Yağ kullanmak lazım. Dolayısıyla daha kuruluğunu engellemek, daha yağlı hale getirmek lazım. Nemlendirmek için suyunu tamamlıyoruz. Nemsiz ciltte de suyu eksik olmuş oluyor cildin. Ona da işte hiyaluronik asit gibi nem verici ürünleri kullanmak gerekiyor.
Evet. Bir de şunu sorayım hocam. Şimdi yüzün ya örneğin bir kozmetik firmasına gittiğimizde yüz göz çevresi için ayrı krem, işte el yüzü için ayrı krem, yanaklar için, alın için, boyun için ayrı ayrı kremler var. Hani bu kadar çok farklı çeşit kreme gerek var mı? Tek bir kremi farklı yerlerde kullanabilir miyiz? Ya da krem diyorum ben ama siz tabii yağ olarak hani özünü söylüyorsunuz.
Farklı tabii yağların içinde olduğu kremlerde var. Yağsı emisyonu olanlarda var tabii. Aslında tabii hepsi tüm yüzde kullanılabilir. Göz çevresine, boyuna, işte yüzün diğer kısımlarına kullanılabilir ama bazen çok hassas olur. Mesela göz çevresi çok daha hassas çok daha farklı kırışıklığı, boyun dediğiniz zaman onlar da farklı. Onlar için bazı özel ürünler konuyor içine bu cilt bakım ürünlerinde. Belli bazı maddeler konularak oradaki gerginliği, sıkılığı artırmak.
Ya da yağ oranı mı değiştiriliyor belki?
Sadece yağ değil, başka tür maddeler de var içerisinde. Eğer piyasada satılan ürünleri soruyor iseniz.
Evet.
Ama onun dışında diğer türlü, hani tek bir ürünle, sadece yağla veyahut da belli bir ürünle de yaşlanmayı geciktirmek mümkün.
Evet.
Hani onun kadar etkili olmasa da gene de etkili olduğunu söyleyebilirim.
Evet,
tabii
teşekkürler değerli hocam. Şimdi biraz da şu güneşin etkilerine geçecek olursak, şimdi kış mevsimine yavaş yavaş girdiğimiz için şu an güneşi unuttuk. Evet. Ama Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı gelmeye başlayınca eyvah biz bu güneşten nasıl cildimizi koruyacağız diye düşünmeye başlıyoruz. Şimdiden önlemimizi alalım. Gerçi kışın da yine güneş özellikle dağlık bölgelerde olanlar değil mi? Ya da karın çok fazla olduğu bölgelerde yaşayanlar belki daha çok maruz kalıyorlar güneşin o ultraviyole ışınlarına. Bu durumda ne yapabiliriz?
Güneşe hakikaten çok dikkat etmek lazım. Mesela biraz önce sorduğumuz gençler daha çok dışarıdalar. Evet. Dolayısıyla daha çok da dikkat etmek gerekiyor. Aslında güneş güzel bir şey tabii. Hayatımızın, yaşam enerjimizin kaynağı güneş. Ama dünyaya gönderdiği ışınlarla bir yandan ısınmamızı, aydınlanmamızı sağlarken bir taraftan da cildimize de zararlara neden olabiliyor. Cilt yaşlanması üzerine çok etkili güneş ışınları. 3 tip ışın yayıyor güneş. Ultraviyole A, ultraviyole B ve C. Bunlardan ikisi dünyaya geliyor, A ve B. C stratosferde emildiği için dünyaya ulaşmıyor. Aslında en tehlikelisi C.
İyi ki emiliyor.
Ama ultraviyole B de zararlı. Onun da %5'i geliyor dünyaya. %95 ultraviyole A geliyor. Şimdi biz daha çok ultraviyole A'ya, kısmen de B'ye maruz kalıyoruz. Ultraviyole ışınları derimizin çok alt tabakalarına kadar nüfuz edebiliyor. Güneşle uzun süreli temas olmadığı zaman belki ciltte kızarıklık yapmayabiliyor ultraviyole ama uzun süreli güneş altında kalındığında kanserojen etkisi oluyor. B5 geliyor dünyaya ve ultraviyole etkileri ultraviyole A'ya göre çok çok daha fazla. Cildin üst tabakasını çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Kızarıklıklar hemen oluşuyor. Erken yaşlanmaya ve bağışıklık sistemini baskılayıp cilt kanserine yol açıyor. Şimdi bu ne yapıyorlar, nasıl oluyor? Güneş ışınları, geçen hafta bir konuşmuştuk, reaktif oksijen türleri diye serbest radikallerden bahsetmiştik. Güneş ışınları bu serbest radikalleri üretiyor. Yine geçen hafta konuştuğumuz bir MMP enzimleri vardı, matrix metalli proteinaz enzimleri. Güneş ışınları serbest radikalleri üretiyor. Serbest radikaller de bu MMP enzimlerini artırıyor. Bu MMP enzimleri artınca elastaz enziminin aktivitesi artıyor ve bunun sonucunda da cildimizin altındaki elastik fibrillerin yapısı bozuluyor. Bu bozulan fibril parçaları da gidiyorlar kollajenaz ve stromelisin adı verilen iki enzimin sentezini artırıyor. Bu enzimler ne yapıyorlar? Elastini, kolajeni azaltıyorlar. Onları yıkıma uğratıp azaltıyorlar ve cildimiz zarar görüyor. Yani gördüğünüz gibi birbirine çok bağlı her şey. Kolajen azalması da yine güneş ışınlarıyla etkili oluyor ve sonuç olarak da güneş ışınları cilt yaşlanması için ana faktör olarak karşımıza çıkmış oluyor.
Evet, bu güneş ışınlarını aldık diyelim. Ne yazık ki o B'ye de maruz kaldık, A'ya da maruz kaldık. Peki sonrasında nasıl bir bakım uygulamalıyız?
Mesela yağ diye bir yağ var. Duymuşsunuzdur mutlaka, evet. Satılıyor Türkiye'de de. Güneş sonrası bakımında önemli bir yağ. İçerisinde sinamik asit adı verilen bir madde var. Bu da ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu ve nemlendirici bir özelliğe sahip. Yatıştırıcı etki gösteriyor. İşte epidermisi onarıcı, yani cildimizin en üst tabakası onarıcı etkilere sahip. İşte hücre yenilenmesini sağlıyor. Kapiler sirkülasyon, yani kılcal damarlardaki dolaşımı sağlıyorlar. Ve güneş alerjisinde engelleyici bir etkisi var. Kuru ve kırılgan saçlar üzerinde de bu shea yağı butter olarak, yani tereyağı gibi geçiyor. Katı bir yağ. Zaten ama ele aldığında yumuşayan, eriyen bir yağ. Bu tür etkiler nedeniyle çeşitli cilt bakım kremlerinde çok kullanışlı bir yağ.
O zaman bu yağ görünce hiç kaçırmayalım.
Kaçırmayın. Gerçekten güzel bir yağ bu.
Ah, çok güzel. Doğrudan o kalıp olarak kullanabilir miyiz peki, herhangi bir kremin içinde değil de hani kendimiz alıp da dediğiniz de katı.
Evet, kremin içine koymanız biraz zor. Çünkü bildiğiniz tereyağı gibi katı bir yağ. Doğrudan da kullanılabilir. İşte uçucu yağlarla karışım yapılarak da kullanılabilir.
Bunu doğrudan biz cildimize süreceğiz değil mi hocam?
Yağ gibi. Tabii.
Sabun gibi, hatta o geldi aklıma şimdi.
Çok sabun gibi süremezsiniz de alıp içinden bir miktar, hemen zaten eriyecektir o. Sürebilirsiniz.
Tamam. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da aknelerle ilgili aktarmanızı rica edeceğim. Hani akne nedir? Neden oluşur? Ve bu akneleri yine bu yağlarla çözebilir miyiz? Cildimizden uzaklaştırabilir miyiz?
Şimdi akne, kıl köklerinin ve deri altındaki yağ üreten bezlerin tıkanmasıyla oluşan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt sorunu. Pek çok kişide var bu. Tipik bir sivilce nasıl oluyor? Kırmızı renkte, işte ucu sarı iltihaplı veya iltihapsız küçük kabarcıklar şeklinde, evet, olabiliyor. Burada da bir açık komedon denen siyah noktalar veya kapalı komedon denen beyaz küçük kabartılar ya da daha iri kist benzeri
yapılar şeklinde. Şu sıkmaktan çok mutluluk duyduğumuz, hani cildimizden bir an önce göndermek istediğimiz değil mi hocam?
Değil mi? Onlar bu şekilde oluyorlar. Bunlar için bazı hidrozoller kullanılabiliyor. Mesela nane hidrozolü gibi, fesleğen hidrozolü gibi, kuş burnu, biberiye, tıbbi ada çayı, hidrozolü püskürtülerek cilde kullanılabilir. Sabit yağlar kullanılabilir. Mesela argan yağı biraz önce bahsettim. Evet. İrinli sivilcelerin üzerine pamukla kompres yaparak kullanmak mümkün. Doğrudan sivilcenin üzerine.
Ha, bu çok çok çok kıymetli bir bilgi hocam.
Ben böyle kolay olanları vermeye çalışıyorum.
Harikasınız.
Çok zor olmasın kullanımı. Bir de uçucu yağlar da kullanılabiliyor. Uçucu yağlardan da çay ağacı uçucu yağı, limon kabuğu uçucu yağı, melisa uçucu yağı, niaoli yağları gibi uçucu yağları gibi aknede etkili uçucu yağlar var. Tabii ki bunu daha önceki programlarımızda da konuştuk. Uçucu yağlar mutlaka bir sabit yağla seyreltilerek kullanılması gerekiyor. İsterseniz hemen bir karışım vereyim ben.
Evet hocam, nasıl son dakikamıza da girdik benim. Müsaadenizle son dakikada hem bunu, karışımı öğrenelim.
Son olsun bu da. Mesela çay ağacı yağından kuşburnu çekirdeği yağının içerisine 50 mililitre alacağız. Kuşburnu çekirdeği yağının içerisine 7 damla çay ağacı.
20 damla.
7.
Ha, 7 damla.
7 damla. 11 damla İngiliz lavantası uçucu yağı. 2 damla da romen papatyası uçucu yağı koyup karıştırılacak. Bu damlalar, bu uçucu yağların faktörlerine göre hesaplanmış damlalar, rastgele değil. Onun için ya ne olacak, ben 3 damla koysam bir şey olmaz
demeyelim.
Gerçek damlaları koyarsak iyi olur.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arada siz hemen söylerken notumu da aldım. 7 damla 11 damla İngiliz lavantası, 2 damla romen papatyası uçucu yağı, 7 damla kuşburnu
yağı. Çay ağacı. Uçucu yağı, kuşburnu çekirdeği yağ 50 mililitre. O sabit.
Bunun içine alacağız diğerlerini.
Onun içine damlatıyoruz.
Tamam, ben notumu aldım. Sevgili dinleyicilerimiz de almıştır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her yeni programımızda çok çok faydalı bilgiler ediniyoruz sizden. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. İnşallah cildimiz bundan sonra da çok çok daha güzel ve sağlıklı olacak sayenizde.
Çok teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi. Cilt bakımında yağların önemini konuştuk. Özellikle güneşin cilt yağlanmasına etkisini, güneş sonrası cilt bakımını ve akne için faydalı olan yağları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Her gün geçersin gönlümden, bir yaş düşer gözlerinden. Yemin ederim kız seni severim, seni seven kalbin dura. Yemin ederim kız seni severim, seni seven kalbin dura. Hey hey, yeşil gözler sürmeli. Yeşil
Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşesiyle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şimdi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Çalışma hayatıyla ilgili hem var olan bilgileri daha yakinen öğrenmiş oluyoruz, hem de yeni gelişmeleri takip ediyoruz sizin vesilenizle. Bugün de çalışma hayatında engelli bireylerin haklarını konuşmak istiyoruz. Bildiğimiz üzere çok fazla kanuni düzenleme, kanunlar, yönetmelikler var ama kısaca bize bu haklardan bahsetmenizi rica edelim.
Evet, engellilerle ilgili son yıllarda çok sayıda kanun işte ve alt düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede baktığımızda özellikle engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, işte sosyal hayata katılımları, istihdama katılımlarını destekleyen politikalar çerçevesinde yapılan düzenlemelere baktığımızda yaklaşık 1500 maddelik bir engelliler hukukunun oluştuğunu görüyoruz. Bu süreçte işte evde bakım hizmetlerinden engelli maaşlarına, kamuda istihdam haklarından sağlıkta erişime kadar çok sayıda düzenleme yapıldı. Bütün bu düzenlemelerin temel amacı engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak, yine engelli bireylerin sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkarmak ve bu yolla da onların hayata katılımını sağlamaktır. Ve Türkiye'de özellikle engelli vatandaşlarımıza baktığımızda da son yıllarda yapılanların zaten gerek engelli vatandaşlarımız gerekse aileleri bunların farkında. Türkiye'de de yaklaşık olarak nüfusumuzun %12.3'ü engelli, yani 84 milyon nüfusumuz olduğuna göre 10 milyon civarında engelli vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Bu Avrupa Birliği ve OECD ortalamasında ise dünyada yaklaşık olarak nüfuslarının %15'inin engelli bireylerden oluştuğunu görüyoruz. Burada tabii bir de engelli vatandaşlarımız ya da engelli kime diyoruz? Ona da kısaca değinerek bitirmek isterim. Bir kere hem fiziksel, hem ruhsal, hem de duyusal ve zihinsel olarak burada var olan niteliklerinin deki kayıplardan dolayı toplumdaki diğer bireylerle birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılım sağlayamayan ya ve katılımı etkilenen kişilere diyoruz. Bir başka tanım da şöyle: bireylerin doku, organ, fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı olarak muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini çeşitli derecelenmeler, işte sınıflandırmalarla ifade edilen duruma biz engellilik durumu diyoruz. Yani işte %40, %60, %90 gibi çeşitli sınıflandırmalarla bu engellilik tanımlanabiliyor. Ülkemizde de işte o toplumsal katılıma sağlamayı giderecek çok sayıda düzenlememiz var. Şu anda yani 1500 maddeyi de aşmış olan bir engelliler hukukumuz ve bu hukuk çerçevesinde de onlara sağlanan çeşitli haklar ve düzenlemeler yer alıyor. Burada da temel felsefemiz, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da sık ifade ediyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi gereği toplumda engellilere, yaşlılara önemli hizmetler sunuluyor.
Evet, 10 milyon engelli vatandaşımız olduğundan bahsettiniz. Muhakkak kamuda, gerek kamuda gerekse özel sektörde istihdam edilme durumları da var. Onların sizin de ifade ettiğiniz gibi çalışma hayatına doğrudan katılmalarını istiyoruz. Devletimiz de bunu istiyor. Bunu dikkate aldığımızda nasıl bir tablo var? Bu 10 milyonun tamamı çalışma hayatına katılabiliyor mu?
Şimdi şöyle, tabii istihdam politikaları çerçevesinde işe ulaşılabilirlik, istihdam edilme, toplumsal hayata katılma çerçevesinde son derece iyi kanunlarımız da mevcut. Ve uygulamaya baktığımızda da hemen ayrıntılarını vermeden önce sayıları ifade etmek isterim. Türkiye'de 2002 yılında kamuda memur statüsüyle çalışan engelli sayısı 5777 kişiydi. Şu anda kamuda engelli kadrosunda çalışan memur sayısı 60432 kişi. Yani son 18-19 yılda 11 kattan fazla engelli istihdamının arttığını görüyoruz. Yine tabii sadece memur olarak değil, işçi olarak da istihdam edilenler var. Burada da kamuda işçi statüsünde olarak çalışanların sayısı da 117.000 civarında. Ayrıca özel sektörde de istihdam edilen işçiler var. Kanuni zorunluluklar var. Burada da çalışanları da dahil ettiğimizde önemli sayıda kişinin, yani çalışabilir durumda olanların iş hayatı içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada tabii engelli vatandaşlarımızın özellikle iş gücü piyasalarında ya da çalışma hayatında önemli oranda olmamalarının temel bir nedeni de çalışacak durumda olamıyor bazıları. Çünkü burada iş gücüne istihdama katılma oranları da düşük olduğu için bu rakamlar son derece önemli. Evet. Daha fazla istihdam edilmeleri sağlanıyor. Zaten bakanlıklarımız da bu çerçevede zaman zaman engelli istihdamını açan işte sınavlar yapılıyor. Bu sınavlar tabii, tabii. Çerçevesinde yerleştirmeler yapılıyor.
Kamu personeli sınavlarında bile farklı bir statü sınav var bildiğim kadarıyla.
Doğru.
Öyle değil mi?
Evet evet. EKPSS diyoruz. Engelli KPSS sınavı. Burada çeşitli eğitim durumlarına göre işte orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde mezun olanların girdiği bir sınav. Burada işte o sınava girenler de daha sonra kura usulüyle kamu personeli olmak için başvuruyorlar ve atanmaları da bu yolla sağlanıyor.
Evet. Bir de Sayın Zengin, engelli vatandaşlarımız için korumalı iş yerleri kavramı var bildiğimiz kadarıyla. Bu kavramı biraz açar mısınız? Nedir bu korumalı iş yerleri?
Evet, isterseniz bu özellikle biraz önce bahsetmiştik ki hemen kısa bir bilgi vermek isterim. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen engellilerle ilgili bir oran var. Hı hı. Mevzuatımıza göre, yani 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli kamu görevlisi personel çalıştırmak zorunda. Hmm. Yani kamuda %3 devlet memurları kanununda var. Yine kamuda az önce söyledik işçi statüsünde çalışanlar da var demiştik. Orada da kamu işyerleri %4 engelli ile %2 eski yükümlü ya da terörle mücadelede malum sayılmayacak şekilde yararlanan işçileri istihdam etmek zorunluluğu var. Burada bir ayrım var. Özellikle özel sektörle kamuda çalışanlar arasında. Burada da özel sektörde istihdam edilenlerde de 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri %3 oranında işçiyi çalıştırmakla yükümlü. Hı hı. Yani kamuda %4 engelli, %2 eski yükümlü. Özel sektör iş yerlerinde de işçilerde de %3 oranında bir çalıştırma zorunluluğu var. Yani 100 kişinin çalıştığı bir iş yerinde en az 3 tane engelli kadrosunda işçinin olması gerekiyor özel sektör iş yerlerinde.
Evet.
Bu tabii korumalı iş yerlerinden bahsettiniz. Bu özellikle engelli kardeşlerimizin bulunduğu iş yerlerine biz korumalı iş yerleri diyoruz. Hı hı. Burada iş gücü piyasasında özellikle çalışma imkanı kısıtlı olan hem zihinsel engelliler hem ruhsal engelli vatandaşlarımızın istihdam ortamlarını oluşturmak, onların çalışabilir olmalarını sağlamak açısı nedeniyle hem mali yönden hem de teknik yönden desteklenen iş yerlerine biz korumalı iş yerleri diyoruz. Hı hı. Burada da bu korumalı iş yerlerinde çalışma şartları var. 15 yaşını bitiren, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olan, yetişkinlerde işte en az %40 oranında engelli olmak, çocuklar için de belli bu özel gereksinim verileri ve oranları var. İşte 40 ile 49, 50 ile 59 arasında olan, çok ayrıntılara girmeyelim. Evet. Bu durumda olanlardan da bu tür şartları yerine getirenler bu korumalı iş yerlerinde çalışabiliyorlar. Bir korumalı iş yerinde en az 8 engellinin çalışması gerekiyor. Bu zorunlu. Hı hı. Aynı zamanda bir iş yeri, korumalı iş yeri ise burada çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranının %75'ten az olmayacağı ifade ediliyor. Yani bu özellikle 100 kişinin çalıştığı bir korumalı iş yeri ise burası, bunun en az 75'inin engelli bireylerden oluşması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz engelli bireylerden oluşması gerekiyor. Dolayısıyla bu da özellikle korumalı iş yerleri de engelli kardeşlerimiz için, onların istihdam edilmeleri için son derece önemli, evet, bir hak olarak düzenlenmiş iş yerleri.
Sayın Zengin, bu arada son dakikalarımıza girdik. Son dakikalarımızda engelli kardeşlerimizin çalışma şartlarından ve özellikle evde bakım desteğinden de çok kısa bahsetmenizi rica ederim, birkaç cümleyle.
Evet, şöyle, bir kere engelli kardeşlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak, onların engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak bir iş yeri ortamının hazırlanması gerekiyor. İşverenlerin bu konuda gerekli tedbirleri alması, yine mesleklerinde ya da mesleklerine yakın işlerde engelli kardeşlerimizin çalıştırılması gerekiyor. Bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkanları verilmesi gerekiyor. Yine çalışmaları için biliyorsunuz belli araç ve gereçler ihtiyaç duyuluyor. Bunların sağlanması evet, gerekiyor. Dolayısıyla şöyle diyelim özet olarak, çalışan engellilerin aleyhine sonuç doğuracak şekilde diğerlerinden farklı muamelelerde bulunmayacak her türlü tedbiri işverenlerimizin alması gerekiyor. Evet. Evde bakım desteğiyle biliyorsunuz, yani bizim şu anda son derece önemli bir hak. Burada evde bakım desteği engelli bireylerin hayatlarını evde sürdürmesine yardımcı olan bir destek. Burada engelli bireyin kendisine değil de onun bakımını üstlenen akrabası, annesi, babasına veriliyor. Ve şu anda da aylık 1798 Türk lirası ödeniyor. Bu da hem engellilerimize hem de onların bakımını üstlenen yakınlarına son derece önemli elbette, bir destek.
Elbette. Sayın Zengin, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sizin de başta ifade ettiğiniz gibi aslında tüm bu çalışmalar engelli bireylerin hayatındaki o engelleri ortadan kaldırmak için devletimizin yaptığı kıymetli uygulamalar ve düzenlemeler, özellikle kanunlarla gerçekleştirilen. Size çok teşekkür ediyoruz aktardığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Sevgi
saygılarla uğurluyoruz. Çok sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çalışanların Dünyası köşemizde çalışma hayatını ve engelli bireylerin haklarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.